Ustam ve Ben, Elif Şafak, 25. ayrım. Cihan sevindi bu lafa, çocuk gibi gülümsedi. Ne iyi etmişti gelmekle. Oysa hayattaki en vahim aldanışlar kendimizden memnun olduğumuz anlarda çıkar. Şeytan kulağımıza fısıldar. Neden daha fazlasını istemiyorsun? Hünkârım, size bir şey daha gösterebilir miyim dedi Cihan. Başıyla hafifçe onayladı sultan. Aklı yarım kalan avdaydı. Cihan yine de çıkardı esbabında sakladığı tirşeyi. Kendi tasarımıydı bu. Hayali bir nehri aşan yedi kemerli bir taş köprü. Bunu ilk kez savaşta çizmeye başlamış, Roma'da gördüklerinden etkilenerek geliştirmişti. Aşağıda köprünün ayaklarını suyun tazikinden koruyacak bentler, yukarıda yaya ve hayvanların yürüyeceği kaldırımlar olacaktı. Eğer büyükçe bir öküz arabası geçerse herkesin kenara çekilebileceği melceler yapacaktı. Açılıp kapanan kısmı sayesinde altından gemiler geçebilecek, emtia ve yolcu akışı idare edilecekti. Şayet sultan Sinan'ın su yollarıyla beraber Cihan'ın köprüsünü de kabul ederse, o vakit Cihan hiçbir kalfaya nasip olmayacak bir şansa nail olacaktı. Sinan'ın dahi talebesi diyeceklerdi. Mutat olan çırak kısmının çayırda ilerleyen sümüklü böcek gibi yavaş yükselmesiydi. Ama Cihan istisna olabilirdi. Başarıları Mihrimah'ın kulağına giderdi. Belki o zaman onu beğenir, özlerdi. Çizime göz ucuyla bakan sultan atının yularını kavradı. Girişkenliğini beğendim ama cesaret tehlikelidir. Dikkat et. Unutma, bir hükümdar karar vermeden evvel her hususu dikkate alır. Şimdi git haber bekle. Bir daha böyle şey yapma. Bugün şefkatimi gördün, o gün gazabımı görürsün. Peşinde adamlar, köpekler ve atlarla çekti gitti sultan. Onlar gözden kaybolunca Cihan derin bir nefes aldı. Her şey yolunda gitmişti. En azından meramını anlatmıştı. Etrafta Rüstem belası olmadan. Ertesi gün inşaat sahasında Nikola koşarak geldi. Ne oldu? Padişahı gördüm. Benimle konuştu. Nikola'nın gözleri kocaman açıldı. Sahi mi? Evet dedi Cihan. Zapt edemediği bir zafer hissiyle. Bana sorarsan sultanımız bizden yeni bir su kemeri ve köprü inşa etmemizi isteyecek. Ne köprüsü? Kendi tasarladığım bir köprüden de bahsettim. Üstada sormadan mı? Huzursuz olan Cihan cevap vermedi. Bütün gün Sinan'la konuşmak için fırsat kolladı, olmadı. Onun yerine akşam ezanından önce üç yeniçeri çıka geldi. Sinan karşıladı onları. Selamun aleyküm, buyurun. Adamlarından birini almaya geldik mimar efendi. Bir hata olmalı dedi Sinan. Amelelerim namuslu insanlardır. Amele değil, kalfa. Kulak misafiri olan Cihan başına gelecekleri hissederek ağır ağır öne çıktı. Tam o sırada Sinan sordu. Hangisi? Askerlerden biri Cihan'ın adını verdi. Şaşkınlıktan dili tutulan Sinan gözlerini kırpıştırdı. İyi talebemdir. Vezir-i Azam'ın emirleri dedi asker. Belli ki üstada hürmet ediyordu ve çırağını derdest ederek onu üzmek istemiyordu. Fena bir şey yapmadı değil mi diye sordu Sinan. Kimse cevap vermedi. Bu tedirgin sessizliğin ortasında Cihan'ın sesi işitildi. Affet usta, kusur ettim, bağışla. Ortalıkta bilmediği şeyler döndüğünü sezen Sinan'ın yüzü asıldı. Ellerini Cihan'ın omuzlarına koydu. Tıpkı seneler evvel o harp meydanında yaptığı gibi. Her ne sebep ise yüreğini ferah tut, bu da geçer. Cihan'ın boğazı düğümlendi, dudaklarından bir hıçkırık kaçıverir diye ağzını açamadı. Askerler ilk başta ilişmeden yanında yürüdüler ama görüş mesafesinden çıkar çıkmaz ellerini bağladılar. Sadrazam Rüstem Paşa'nın huzuruna bu şekilde getirildi. Yer yarılsaydı da Mihrimah koca olan o adamın karşısında bu halde durmasaydı. Sen dedi parmağını sallayarak sadrazam. Demek haşmetli sultanımıza pusu kurdun. Bu ne cüret? Yılan gibi arkamdan iş çevirirsin. Cihan ensesinin terden nemlendiğini hissetti, titriyordu. Niyetin hazineye zeval getirmek. Araştırdım soyunu sopunu. Nereden geldiğin belli değil. Sahiden Hintli misin, değil misin? Meçhul. Tam o esnada sadrazamın işaretiyle arka tarafta bir kapı açıldı. Deri çizmeli, biçimsiz sakalıyla kaptan Gerit belirdi. Rüstem Paşa'nın önünde yerlere kadar eğildi, Cihan'a göz ucuyla bakmakla yetindi. Seni buraya şahitlik edesin diye getirdik, deli bozuk reis. Bu mudur vaktiyle gemide seyahat eden kişi? Budur dedi kaptan Gerrit. Peki filbaz mıdır yoksa dolandırıcı mıdır? Söyle kellesini uçuralım. Deli bozuk reis Cihan'ı inceledi, gözlerinde delice bir parıltıyla sustu. Belli ki durumdan gayet hoşnuttu. Derken cevap verdi. Kendisi aceminin tekidir ama filbazdır hakikaten. Hindistan'dan fille beraber geldi. Deminden beri ecel terleri döken Cihan kulaklarına inanamadan baktı. İyi peki dedi sadrazam, tatmin olmamıştı. Tekrar Cihan'a döndü. Gene de Acem Şahı'nın casusu olmayasın. Efendim dedi Cihan sesi çatlayarak, Kur'an'a el basarım ki casus değilim. Acem diyarını bilmem etmem, art niyetim yoktu. Göreceğiz bakalım, mahpusta aklın başına gelir, dilin açılır nasılsa. Muhafızlarına döndü Rüstem Paşa, götürün. Ve böylece Cihan hem filbaz hem kalfa, hem mücrim hem masum, İstanbul'a su getirme işine Sinan'a yardım edeyim derken, ne olduğunu bile anlayamadan atıldı yedi kule zindanlarına. Ondan evvel nicelerinin girdiği ama sadece bir avuç insanın sağ çıkabildiği o karanlık ve kasvetli mekana. İsmin diye bir daha sordu katip. Bu sefer daha kızgın bir şekilde. Cihan susmakla hayırlı bir iş yapmıyordu. Fakat bu kapıdan içeri giren bahtsızlar listesinde kendi adını görmeye yüreği el vermediğinden bir türlü konuşamıyordu. Sanki adı bir defa yazılsa ebediyete kadar bu delikte kalacaktı. Böyle bir korku düşmüştü içine. Katip öfkeyle baktı. Bana bak, biz sorunca sen cevap vereceksin. Yoksa dilini keseriz. İstesen de çıtın çıkmaz. Hapishane emini araya girdi. Hadi hadi, civcivi korkutmayalım. Besili saray tavuğu dedi katip. Fark etmez, tüyleri yolundu mu tüm tavuklar aynı. İsterse paşa olsun. Burada sökmez kimsenin rütbesi dedi hapishane emini. Haklısın efendi. Kıpırdamadan mahkuma bakıyordu hapishane emini. Çökük gözleri düşük omuzlarıyla Cihan'ın köyündeki bir oğlana benziyordu. Kurbağaları yakalayıp bir sopaya bağlar, bıçağıyla doğrardı. Bu esnada yüz ifadesinde en ufak değişiklik olmazdı. Vallahi epeydir böylesi düşmemişti dedi katip. Cihan orada değilmiş gibi. Sadrazamın armağanı. Cihan adamların ona dair her şeyi zaten bildiklerini anladı. İsmini sormaları tıpkı kavga çıkarmayacağı aşikarken zincire vurmaları gibi. Sırf zevk için. Susarak bu maskaralığın uzamasına sebep oluyordu, konuştu. Sesi boğuk çıktı. Cihan ismim, sultanımızın filbazı, sermimar kalfasıyım. Kuş tüyü kalem kağıda döktü kelimeleri. Yazık etmişsin kendine dedi katip. Küçük adamın düşmanı büyük olursa vay haline. Cihan güçlükle yutkundu. Ustam çıkarır beni. Hapishane emeğini yaklaştı. Cihan adamın ekşi ter kokusunu aldı. Burada çürüyen her herifin bir ustası vardı. Faydası olmadı. O senin söylediğin ustalar cenazelerini almaya bile gelmedi. Cihan ısrar etti. Benimki başka. Adam güldü, muhafızları çağırdı. Haydi götürün şehzadeyi sarayına. Meşaleler taşıyan muhafızlar ikisi yanında biri arkasında Cihan'ı ite kaka pis ve rutubetli bir dehlize soktular. Bir kat aşağı indiler ve o kadar dar bir geçide girdiler ki tek sıra olmaları gerekti. Duvardaki çatlaklarda kaygan yeşil yosunların bittiği Cihan'ın gözünden kaçmadı. Tekrar merdiven indiler, koku kesifleşti, karanlık koyulaştı. Cihan bir vakitler canlı olduğunu tahmin ettiği yumuşak bir şeyin üstüne bastı. Zindanın bağırsakları derlerdi buraya. Duvarlarda bir iki meşale can çekişircesine cılız yanıyordu. Diplere doğru öyle zifiriydi ki Cihan sabah getirildiğini bilmese gece oldu zannederdi. Sağda solda kapkara oyuklar halinde hücreler vardı. Derken gözleri karanlığa alıştı, onları gördü. Avurtları çökmüş, bir deri bir kemik kalmış bedenler. Kimi kısa boylu, kimi uzun, kimi gencecik. Kimi burada ihtiyarlamış. Bazı mahpuslar alınlarını demir parmaklıklara yaslamış, sabit gözlerle onu izliyordu. Kimileri sırtını dönmüş, ilgilenmiyordu. Yerlerde kaba hasırların üstünde inleyerek yatanlar vardı. İçinde fare ölüsü yüzen bir kovadan kepçeyle su içen bir adam, Ağzına kadar pislikle dolu kapların yanında yığılmış boklar gördü. Midesi bulandı, öğürdü elinde olmadan. Bir mahpus anlaşılmaz bir şeyler fısıldadı. Cihan ne dediğini işitmek için başını o yana çevirdiğinde adam var gücüyle üstüne tükürdü. Ellerini hareket ettiremeyen Cihan yüzündeki balgamı omzuyla silmeye çalıştı. Beriki bir kahkaha attı. Cihan'ın kulaklarında çınladı adamın gülüşü. Alçak perdeden ama bir türlü bitmeyen, neşeden yoksun, sırf acıtmak için atılmış bir kahkaha. Cihan o lahzada zindandaki herkesin onunla alay ettiğini hissetti, dizleri boşalıverdi. Onun da bir yan kesici olduğu hakikatti ama buradakiler gibi değildi. Bunlar haydut, katil, tecavüzcüydü. Kimseye hayırları dokunmamıştı, yanlarında yeri yoktu. Haksızlığa karşı hissettiği öfke ve isyan safra gibi doldurdu boğazını. ''Yürü, ne durursun?'' diye bağırdı arkasındaki muhafız. Az ileride bir şey ciyakladı. Muhafız meşaleyi oraya tutunca gördüler ki bir yarasaydı. Cihan hayvanın buraya nasıl girdiğini merak etti. Belki de yakınlarda bir delik vardı. Düşünmeye vakit bulamadı. Muhafızlar paslı bir kapıyı açarak Cihan'ı tekme tokat boş bir hücreye ettiler. ''Tahtınız hayırlı olsun Hazret'' dedi içlerinden biri çekip gitmeden evvel. Duvarlarda minnacık deliklerden gıdım gıdım hava ve ışık sızıyordu. Üç yanı taş duvar, altı toprak zemindi. Ötede yatak niyetine eprimiş bir hasır duruyordu. Yanında da iki tahta kova. Birinde kurumuş pislikler, diğerinde her türlü haşerata havuz olmuş içme suyu. Hepsi bundan ibaretti. ''Neden buraya getirmedin çaylağı?'' dedi bir ses. Cihan gayri ihtiyari dönüp baktı. Karşı hücrenin mumlarla aydınlatılmış olduğunu gördü. Orada bir insan azmadı, dudaklarını şapırdatarak eline geçirince Cihan'a neler yapacağını sayıp döküyordu. Etrafındakilerin söylediği her şehvetli söze kahkahayla yanıt veriyordu. Cihan'ı esas hayrete düşüren onun ve yanından geçtiği bütün tutukluların aksine buradaki hiç kimsenin zincirlenmemiş olmasıydı. Diğerlerine tanınmayan bu imtiyaza nasıl nail olmuşlardı anlayamadı. Derken şarkı söylemeye başladılar. Sağa sola vuruyor, el çırpıyor, tepiniyorlardı. Mahpuslardan biri kıvırcık saçlı, badem gözlü, alımlı bir delikanlı. Islık ve alkışlar eşliğinde raks etmeye koyuldu. Ağır ağır salınarak mintanını sıyırdı ve içine bir inci tanesi kondurulmuş göbek deliğini açığa çıkardı. Altında Cihan'ın okuyabileceği kadar iri harflerle bir dövme vardı. Aşk bas. Hadi kaymak tabağı, salla o tatlı kıçını. Cesaretlenen kaymak tabağı daha da çok kırıtmaya başladı. O oynaştıkça sataşmalar çirkinleşiyordu. Diğer mahpuslar kıkırdıyordu ama Cihan onların alttan alta kabadayıdan olduklarını fark etmişti. Cihan delikanlıya baka dursun ismi Abdullah olan kabadayı da Cihan'ı incelemekteydi. Aniden kaymak tabağını arkasından yakalayarak üstüne abandı. Bir kahkaha daha koptu. Kulaklarına kadar kızaran kaymak tabağı gergin gülümsedi. Bağırış, çağırış her yerden işitiliyor olmalıydı ama ortada tek bir muhafız yoktu. Abdullah çizmesin içinden bir bıçak çekti, soğuk, keskin kenarını yaladıktan sonra kaymak tabağının boynuna dayadı. Delikanlının tedirginliğini ele veren tek şey hızla inip çıkan Adem elması oldu. Gene de raksı kesmedi. Bir müddet üçü kendi alemlerinde kayboldu. Kabadayı, rakkas ve bıçak. Abdullah kenara çekilerek kollarını sıvadı. Sol kolu kimi kabuk bağlamış, kimi yeni çiziklerle kaplıydı. Tek hamlede dirsekten bileğe kadar kendini kesti. Sızan kanlar koyu lekelerle kaplı zemine damladı. Kayıtsız görünmeye gayret etse de Cihan'ın eli ayağına dolaştı. Birden bu adamı öldürebileceğini hissetti. Ondan da kendinden de ürktü. Tam o esnada bir ses yardı havayı. Kesin ulan şamatayı. Sus pus oldu herkes. Cihan soluna, dehlizin solundaki hücreye baktı. Karanlıktı. Adım adım aşina bir surat öne çıktı. Balaban. Kabadayı homurdandı. Bizimkiler azıcık eğleniyordu be. Söyle sülüklerine başım ağrı dedi Balaban. Abdullah adamlarını işaret etti. Kaymak tabağı dahil. Herkes kendi köşesine çekildi. Bir şey daha var dedi Balaban. Ha? Ulan kaç kez söyledim sana kendini kesmeyeceksin diye ha? Kan görmek zorunda mıyız sabah akşam? Çaylak içindi dedi Abdullah. Döktüğü kanın kıymet bilinmedi diye darılmış gibiydi. Tamam, merasim bitti dedi Balaban. Parmaklıklara yaklaştı. Ancak o an baktı Cihan'dan yana. Şu işe bak yahu, bizim filbazmış. Yanında 5 çingene daha vardı. Hepsi de sapına kadar sadıktı çeri başına. Tek tek kafalarını uzatıp Cihan'ı selamladılar. Ne o çırak, nasıl becerdin buraya düşmeyi dedi Balaban. Bu ikisinin birbirini tanıdığına inanamayan Abdullah kendi hücresinden kulak kesildi. Sadrazamı kızdırdım dedi Cihan. Ya sen? Limandan bir sandık kurma çalarken yakalanan bir çingene çocuğu falakaya yatırtıp tabanlarındaki etler dökülünceye kadar dövdürten, sonra da katır üstünde ters oturmuş vaziyette sokaklarda dolaştıran Edirne kadısından intikam almayı kafaya takmıştı Balaban. O ve şürekası adamın mücevherlerini ve kaftanlarını aşırmış, avlusundaki ördek ve kazları kesip pişirmiş, dördüncü karısını kaçırmış, ahırlarını ateşe vermişti. O safhaya kadar şansları yaver gitmişti. Ama gözlerini kodamanın yeni arabasına dikince ki, Frangistan'dan getirilmiş daha evvel bir senyöre aitti, yakayı ele vermişlerdi. Balaban zindanda kraldı, sefaletin ortasında bir vaha yapmıştı. İpek minderler, acem halıları, ısınmak için bir maltız, kahve pişirmek için pirinç bir cezve, oymalı meşe masa ve ceviz koltuk. Mahpuslar ona saygı gösteriyor, damarına basmamaya özen gösteriyordu. Çünkü her birinin sevdikleri, ebeveynleri, karıları, çocukları vardı dışarıda. En azılı mahkum bile biliyordu ki şayet Balaban'a ters giderse, çingenenin hısım akrabalarından biri intikam alırdı. Zira Balaban genişliğini kendisinin de bilmediği devasa bir aşiretin başıydı. Ama bu kadar itibar görmesinin tek sebebi bu değildi. Mahpuslar da muhafızlar da Romani lanetinden çekiniyordu. Bu bedduaya maruz kalan kişi hele bir dolunay gecesi lanetlenmişse ömür boyu süründüğü gibi 7 kuşak ailesi dertten kurtulamıyordu. Cihan bunları zamanla öğrendi. Balaban'la ilgili efsanelerin arkasında gene Balaban olduğundan şüpheleniyordu. Sinan'dan sonra karşısına çıkan en akıllı adamdı Çeribaşı. Ustasının aklı sakin, dipsiz bir göl gibiyken Balaban'ınki yatağına sığmayan çalkantılı, hırçın bir nehirdi. Cihan ondan evvel bu hücrede kalmış bahtsızların ter kokusu taşıyan güve yeniği dolu bir örtüye sarınıyordu geceleri. Merak ediyordu neredeydi o insanlar şimdi, eğer hayatta kalmışlarsa. Bazen öyle soğuk oluyordu ki dişleri takırdıyordu. Çıkan ses tahtaya vuran keskileri anımsatıyordu. Duvarlardaki çatlak ve deliklerden ayaz giriyor, böcekler çıkıyor, sıçanlar koşturuyordu. Bu mahlukattan birinin kulağına kaçması veya burnunu kemirmesi ihtimali bile kâfiydi Cihan'ı uyanık tutmaya. Kas katı bir halde karanlıkta oturuyor, sonunda şafağın söktüğünü tahmin edip ancak ondan sonra uykuya dalabiliyordu. Çota'yı deli gibi özlüyordu, Mihrimah'ı görmeyi, onun atlas yumuşaklığındaki sesini işitmeyi istiyordu. Evvelki hayatı bir başkasından dinlediği, hayal meyal bildiği bir masal gibi duruyordu aklının köşesinde. Haftalar geçmek bilmiyordu. Zaman hiçbir yere varmayan, başı sonu olmayan bir merdivendi. Yalnızlıkla baş edebilirdi ama terk edilmişlikle değil. Ne kadar mazeret bulmaya çalışsa da Sinan'ın neden ziyaret etmediğini yahut hiç olmazsa bir mektup göndermediğini anlayamıyordu. İlk günlerde ne vakit dehlizde ayak sesleri işitse ustasından haber geldiğini düşünmüştü. Umutla beklemişti ama artık vazgeçmişti. Belli ki burada unutulmuştu. Onları Yusuf, Nikola, Davut, Sinan ve Beyaz Fil yokluğundan etkilenmemiş halde çalışırken düşünmek ağrına gidiyordu. Mihrimah geliyordu gözünün önüne, onu elinde bir Venedik aynası yüzünü incelerken düşlüyordu. Duyunca üzülür müydü acaba? Sanmıyordu. Arkasından matem tutacak kimse yoktu. Yüreğindeki öfke ve kırgınlık üzerindeki bitlerden hızlı çoğalmaktaydı. 25. ayrımın sonu sayfa 241, devamı 26. ayrımda.